Ayrım 24, İkinci Adam, 1938-1950, İkinci Cilt, Şevki Süreyya Aydemir, sayfa 344. Batakçı çiftlik ağası ve gözü doymaz vurguncu. Evvela şunu hemen belirtmeliyiz ki, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve hükümetin nice güçlükler ve çaresizlikler içinde başvurduğu İAŞ'yi tanzim tedbirlerine karşı, Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, Kadrolaşmak, sayfa 86. Memleketin bir kısım çevrelerinden gelen insafsız direnişler bu savaş sona ererken reisi Cumhur İnönü'yü bu çevrelere karşı çok kırgın bir halde bulunduruyordu. İnönü bu ruh halini daha savaş içinde şiddetle açığa vurdu. Mesela 1 Ekim 1942 nutkundan şu parçaları alalım. Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası bütün vatanımızı ızdırap içinde bulunduruyor. Acıyla hatırlamalıyız ki milletin İAŞ işlerini tanzim etmek yolunda Cumhuriyet hükümetinin sarf ettiği gayretleri 2 seneden beri toplumumuz tarafından hiç yardım edilmemiştir. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez bir fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret malı yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politika ihtirasları için büyük fırsat sayan ve hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir suret kundak sokmaya çalışmışlardır. Bu sözler büyük bir iç kırgınlığı ifade ederler ve öyle bir zamanda söylenmişlerdir ki Doktor Refik Saydam'ın 13 Temmuz 1942'de İstanbul'da ölümünden sonra yeni kabinede yer alan yeni ticaret vekili Doktor Behçet Uzun da çok saf inanç ve telkinleriyle bu kabine tarım ve ticarette hemen bütün kontrol ve tevzi kayıtlarını kaldırmıştı. Ziraat ve ticaret madrabazlarına vatanın namuslu insanları gibi hitap ederek onları hükümetin yardımına çağırmıştı. Halbuki alınan netice bir solukta bütün piyasanın mal hareketlerinin hakikaten ellerinden gelse teneffüs edilen havayı da millete ihtikar maddesi yapacak kadar soysuzlaşmış bu insanlar elinde allak bullak hale gelişi oldu. Fiyatlar birden şahlandı. Halbuki yeni ticaret vekili bu görevi alışından birkaç gün sonra fiyatları mesut bir hadise ve güya hamiyeti çiftlik ağlarımızla namuslu tüccar vatandaşlar sayesinde yükselmeye değil inmeye başladığını müjdeliyordu. Ama o bu nutkunu verirken resmi fiyatı 13,5 kuruş olan buğdayın serbest fiyatı 30, 40, 50, 70 hatta 100 kuruşa doğru sıçrıyordu. Bu insafsızlık karşısında ne yapacağını şaşıran başvekil Sarıcı 11 Kasım 1942 günkü nutkunda ve milletvekillerine karşı ellerini çaresizlikle açarak küçük, orta ve büyük şehirlerde devlet memurlarıyla az ve sabit gelirli 1 milyon 100 bin insanın devletin İAŞ yardımına muhtaç olduklarını ilan ediyor, çaresizlikten yakınıyordu. Hacı Ağalık artık devletten kuvvetliydi ve Hacı Ağalar memleketi haraca kesiyorlardı. İşte İnönü 1942-1945 arasında bir türlü nizama konamayan bu hava içinde savaş sonunu buldu. Bunun için İnönü'nün daha yukarıda bazı parçalarını verdiğimiz nutkunu onun toprak kanununa girilirken ruh halinin şiddetini aksettiren bir işareti gibi alabiliriz. Ama ne var ki direniş yalnız meclisin dışında değildi. Millet meclisinin içinde de ve bugünkü gibi her türlü reformdan korkan hele batakçı çiftlik ağlarının aleyhine olacak her harekete direniş cephesi güçlü sözcüler ve mücadeleciler bulmuştu. Adana bölgesi milletvekillerinin bir kısmı direnişin başında görünüyorlardı. Adana mebusu Cavit Oral mukavemetin lideri gibi görünüyordu. İlgili meclis komisyonunun başında Ege'den Rahmi Öken vardı. Fakat komisyon sözcüsü ve ince zekalı, kabiliyetli bir genç olan Aydın mebusu Adnan Menderes, hükümetin getirdiği toprak kanunu tasarısına karşı ateşli bir mukavemet içindeydi. Eskişehir'den büyük çiftçi Emin Sazak, güçlü ve etkili bir mücadeleciydi. Doğudan mesela Diyarbakır'dan Şeref Ulu ve arkadaşları keza bu cephede yer almışlardı. Hülasa bunlar ve diğerleri toprak kanununa karşı yumruklarını sıkan, göğüslerini siper eden güçlü insanlar ve gruplar olarak çıktılar. Topraksız köylüyü topraklandırmak isteyen hamlelere ve çabalara karşı olanlar mecliste bütün kuvvetleriyle harekete geldiler. Sonunda ise her şey onların istediği gibi oldu. Şimdi bu olayları izleyelim. Hizmetim olacaksa bununla başlar, bununla biter. Ziraat Vekili Hatiboğlu tarafından hazırlanıp hükümetçe benimsenen ve meclise sevk edilen tasarı gerçi bir toprak reformu tasarısı değildi. Ama bu kadarı da karşı cepheyi harekete getirmek için kafiydi. Vekil üstündeki şahsi baskılar ve yapma oyunları tesirsiz kalıyordu. Mesela Eskişehir mebusu Emin Sazak o babacan çiftlik ağası şivesiyle hoş tekliflerde de bulunuyordu. Yapmayın yahu, tek bir kanundan vazgeçin, ben toprağımdan şu kadar 1000 dönümünü hükümete bağışlayayım. Fakat Hatipoğlu kararlıydı. Eğer benim bir hizmetim olacaksa bununla başlar, bununla biter. Ona göre yıllar yılı uyutulan bu işi artık bir delinin ele alması lazımdı. O deli kendisi olacaktı. Hükümetin getirdiği kanun gerekçesinde Türkiye'de çiftçiliğin sosyal yapısını az çok aksettiren cümleler yer almıştı. İnönü bu iş üzerinde kendisi için pek alışılmamış bir heyecan gösteriyordu. İnönü'nün batakçı toprak ağasının kökünü kazıyacağım sözleri o günlerde herkesin ağzında dolaşıyordu. Zaten bu işi götürebilecek bir vekil arandığı zaman Saracoğlu, Şevket Raşit'i Çankaya'ya şöyle çağırmıştı. Seni cepheye çağırıyorum, Çankaya'ya gel, şartların şimdiden kabul. Evet, mecliste ve bu kanunun etrafında bir savaş cephesi teşekkül etmişti. Hükümet tasarısı başlıca şunları getiriyordu. A. Çiftçiyi topraklandırmak. B. Dağınık toprakların toplulaştırılması. C. Toprakların parçalanmasını önleyici kayıtlar. D. İşletmecilik hakkında kayıtlar en çok ne kadar arazi işletilebilir? E. İcar, isticar, ortakçılık ve murabahacılık usullerinin kaldırılması. F. Teknik islahat, geçit hakkı, yol, tesviye vesaire. Vekile göre eğer iş bu esaslarıyla çıkabilse pekala bir toprak reformu olabilirdi. Kaldı ki bu kanunda ziraat kooperatifleri, ziraat bankası, zirai eğitim vesaire içinde tamamlayıcı maddeler ve kayıtlar vardı. Fakat karşı cephede güçlü ve insafsızdı. Yalnız akıl ve mantık değil, harcalem ve ucuz demagoji propagandası da harekete getirilmişti. Toprak reformuna bolşeviklik diyorlardı. Gerçi bolşeviklerin köylüye toprak dağıtmadıklarını ve şahsi mülkiyete karşı olduklarını onlar da biliyorlardı. Devlet işletmelerine kolhoz diyorlardı. Ormanların devletleştirilmesi de bolşeviklikti. Toprakların bölünmemesi ve birleştirilmesi gibi verasetle ilgili hükümlere de nasyonal sosyalizm deniliyordu. Hatta Başvekil Saracoğlu'na o günlerde yıldızı çok parlayan Hatipoğlu'nu kastederek "Maşallah, halifini hazırlıyorsun" gibi sözlerle tesirler de yapılmak istendi. Evet, tasarı önemli karakterler arz ediyordu. A. Teknik karakter, B. Ekonomik karakter, C. Sosyal karakter, D. Hukuki karakter. Teknik bakımından Türkiye'de topraklar sürekli işlenmezdi. Dinlendirme usulü fena uygulanıyor ve üretim yarıya düşürüyordu. Yeni kanun sürekli işlenmeyi sağlayacak tedbirler düşünüyordu. Anız, gübreleme mecburiyeti vesaire ziraate münavebe mecburi olarak girecekti. Ekonomik bakımdan her işletme bir zirai ünite ve sahibi özgür bir varlık haline geliyordu. Sosyal bakımdan ise yarıcılık, murabahacılık gibi usuller kalkıyordu. Çatışmalar evvela uygulama şekilleri üstünde başladı. Mesela toprak alınırsa vergi bedeli veya onun biriki misli değil piyasa rayici üstünden alınsın diyorlardı. Halbuki daha önce hiç kimse ben pek önemsiz bir vergi matrahı üzerinden vergi ödüyorum, şunu devlet lehine düzeltin dememişti. Bu vergi matrahlarını pek adilane buluyorlardı. Sonra mücadeleler pek çabuk bir madde üzerinde merkezleşti. 17. madde. Toprak kanunu istemeyen parti benim partim değildir. 3 aydan beri didiklenen tasarı soysuzlaştırılmak üzereydi. İnönü ve Saracoğlu telaşlıydılar. O günlerde Kütahya mebusu Alaaddin Tiritoğlu, söz yarışları içinde bunalan komisyonu Londra'da serbest hatiplerin ne isterlerse konuştukları Hyde Park'a benzetmişti. Başvekilin kulağına giden bu söz onu sinirlendirdi. İşte bu sırada Tiritoğlu'nu bir akşam Çankaya'ya çağırdılar. İnönü gene bu konuyu açtı. Sonunda ve o gece orada tasarıyı kurtarmak endişesiyle bir madde hazırlandı. Tiritoğlu'nun müsveddesini yaptığı bu madde üstünde İnönü'nün kendi yazısıyla tadillerini taşıyan müsvedde şimdi eldedir. Bu madde 17. madde olarak kanunda yer alacaktı. Madde şudur. Topraksız veya az topraklı olan ortakçılar, kiracılar veya tarım işçileri tarafından işlenmekte bulunan arazi o bölgede 39. madde gereğince dağıtılmayı esas tutulan miktarın 3 katı ve kendi seçtiği yerde sahibine bırakılmak şartıyla yukarıda yazılı çiftçi ve işçilere dağıtılmak suretiyle kamulaştırılır. Sahibine bırakılacak arazi 15 dönümden aşağı olamaz. Bu madde hükmünün uygulanmasında 15 ve 16. madde hükümleri işlemez. Geçici mevsim işçileri hakkında bu hüküm uygulanmaz. Uygulanma kabiliyeti şüpheli olmakla beraber bu madde ihtilacı bir karakter taşıyordu. Parti idare heyeti azalarına ve çok sayıda mebuslara imzalattırılması işleri de biraz baskılı geçti. Bu sebeple bu madde bazıları için bir İnönü'nün diktası havasını taşıyordu. Hatta bu arada yukarıdakinden daha radikal bir diğer madde bile metne geçirilmek istendi. Fakat Genel Sekreter Hilmi Uran'ın muhalefeti yüzünden bu mümkün olamadı. Bu madde şuydu. Bu kanunun neşri tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde herhangi bir tarım toprağını fiilen işleyen ortakçı, yarıcı ve tarım işçisi işlediği toprağa otomatik olarak sahip olur. Mahalli tapu idareleri bunlara derhal tapu vermekle mükelleftirler. Mülk sahipleri bu kanunla istimlak edilmiş bulunan malların bedellerini devletten alırlar. Bu madde ihtilacı değil, fiilen bir ihtilaldi. Tabii yürümedi. Eldeki 17. madde tasarısı ile yetinildi. Başvekil Saracoğlu bu 17. madde için işte toprak reformu dediğim böyle olur diyordu. İş bunu meclisten geçirmeye kalıyordu. İnönü maddeyi meclise açıkça telkin etmekten çekiniyordu. Fakat İnönü'nün yakınlarından olan Fikret Yüz adlı etrafı ona atfen şu sözleri yayıyordu. Reformda ısrar edin. Toprak kanununu istemeyen parti benim partim değildir. Nihayet maddeyi meclise getirmeden önce ve dolambaçlı çabalarla milletvekillerinin büyük çoğunluğuna imzalattırmak kabili oldu. Böylece kanun meclisten geçti. Çiftçiyi topraklandırma kanunu 11-5-1945 tarihinde çıktı. 15-6-1945'te 4753 numara ile yayınlandı. Fakat 17. madde hiçbir zaman uygulanmadı. Kanunun diğer pek çok maddeleri de kağıt üzerinde kaldı. Ege'den Adnan Menderes, Çukurova'dan Cavit Oral ve Orta Yayla'dan Emin Sazak, Güneydoğu'dan Şeref Ulu ve çevreleri sonuna kadar bu kanuna muhalif kaldılar. Kanun çıktığı zaman ise artık mecliste ve memlekette çok partili rejim çabaları başlamıştı. Bayar, Menderes ve bir kısım arkadaşları DP'yi kurdular. DP'ye önemli iltihaklar oldu her tarafta. CHP'de kalan toprak kanunu muhalifleri ise pek çabuk kazan kaldırdılar. Ölü doğan kanunun derhal tadiline girişildi. Zaten arada garip bir şey de oldu. Bu kanunu getiren ve onun ideolojisini savunan Ziraat Vekili Şevket Raşit Hatipoğlu, Ağustos 1945'te vekaletten ayrılmak zorunda kaldı. Fakat yerine hiç beklenmediği halde 4753 sayılı kanunun baş muhalifi ve bizzat büyük bir toprak sahibi olan Cavit Oral Ziraat Vekili oldu. Artık bu hareketin sonu belli olmuştu. Nitekim Cavit Oral'ın hazırladığı tadil kanunun meclise getirildi. 4753 sayılı kanun zaten uygulanmıyordu. Nihayet aradan biraz zaman geçince 27 Mart 1950'de çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair olan 5618 sayılı kanun çıkarıldı. İş hamleci ruhundan sıyrıldı ve bu hikaye de böylece bitti. Bu geriye çekilişi yaparken CHP'nin bazı ileri gelenleri yakında gidilecek seçimlerde toprak ağalarının ve onların emrindeki kalabalıkların CHP'ye oy vereceklerini sanmışlardı. Gerçi bu tadil kanununun neşrinden 45 gün sonra yeni seçimler yapıldı. Ama neticeler bu küçük hesapları tamamen alt üst etti ve 14 Mayıs 1950'de CHP iktidarı kaybetti. Topraksız köylülük niçin tasfiye edilemedi? Gazi Mustafa Kemal'in daha Cumhuriyet'ten önce köylüyü efendimiz olarak ilan etmesine, her köylünün geçinebileceği kadar toprağa malik olmasını, iktisadi siyasetin temel ilkeleri olarak saymasına, Cumhuriyet rejiminin haşer vergisini kaldırmak gibi ihtilacı nitelikte bir kararı uygulayabilmesine, bütün 1923-1950 devresinde memlekette bir toprak reformuna niçin gidemediler? Bu hareketsizlik niçin hem Atatürk devrinde İnönü'nün başvekilliği hem de sonra reisi cumhurluğu zamanında tahakkuk ettirilemedi? İnönü'nün uzun yıllar süren bir hareketsizlikten sonra olsa da 1937'nin son ayında ve 1938'in ilk aylarındaki çıkışları, yani topraksız köylüyü toprak sahibi kılmak yolundaki kesin ve azimli teşebbüsleri de niçin hiçbir sonuç vermedi? Nihayet 1945'te ve hükümetçi idealist bir azimle ele alınmasına İnönü'nün yakın desteğine rağmen toprak davası niçin daha kanunlaşmadan soysuzlaştı? Bu halini ve ana maddeleri zaten uygulanmamasına rağmen de bu 4753 numaralı topraksız veya yeter toprağı olmayan köylüyü topraklandırma kanunu bir süre sonra ve CHP iktidarı tarafından niçin büsbütün şekilsizleştirildi? Hülasa gerek Atatürk, gerek İnönü köylüyü topraklandırmak, köylüyü efendi kılmak yolundaki bütün halis niyetlerine rağmen bu konuda niçin tam ve mutlak bir başarısızlık içinde kaldılar? Ve bugün de Türkiye niçin bir toprak davası içindedir? Niçin topraksız köylü ve köyde işsizlik her gün biraz daha yoğunlaşır? Bu soruların cevapları elbette ki çok yönlü, çok cepheli olacaktır. Ama biz burada konuyu mümkün olduğu kadar sınırlayarak bu soruları aydınlatıcı bazı temel sebeplere değinmekle yetineceğiz. Bu sebeplerin en başında bizim rejimimiz, yani tek şef, tek parti ve otoriter hükümet rejimi gelir. Gerçi tek şef, tek parti ve otoriter hükümet rejimi bu rejimin kurulabildiği yerlerde halk lehine köklü, müdahaleci inkılap tedbirleri ve kararları almak için en elverişli bir sistem gibi görünür. Mesela Mısır'da Nasır böyle bir idareye dayanarak orada dokunulmaz ve değiştirilemez sanılan toprak rejimini, yani dejenere krallar, prensler, beyler, toprak ağaları saltanatının birkaç aşamada tamamen tasfiye edebilmiştir. Fakat bizde böyle olmadı. Çünkü bizde şef, yani Atatürk, inkılapçı yönleri ve hareketleri nutuklarında işaret etmek, mesela köylüyü efendi ilan ederek zirai siyasetin inkılapçı yönünü ve esaslarını göstermekle beraber bu işaretlerinden sonra hükümetin icraatına fazla müdahaleden çekindi. Milli hayatta inkılapçı müdahalelerini ancak zaman zaman kullandı. Cumhuriyetin ilanında, hilafetin ilgasında, yeni harflerin kabulünde olduğu gibi. Kaldı ki Atatürk rejimin bir doktrin rejimi değildi. Atatürk doktrinden daima çekindi. Halk Partisi kurulurken ona, "İyi ama paşam, bu partinin doktrini yok," diyen Yakup Kadri'ye, "Elbette yok çocuğum. Eğer doktrine bağlanırsak inkılabı dondururuz," diye karşılık veriyordu. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, Kadrolaşmak, sayfa 86. Bu böyle olunca da Halk Partisi doktrinsiz bir parti olarak doğdu. daima öyle kaldı. Daha doğrusu Türkiye'de ilk inkılap hamleleri dışında gerek Atatürk'ün gerek İnönü Cumhurreislikleri zamanında CHP hiçbir zaman tam manasıyla bir avantgard kadro, yani ilerici, sürükleyici bir öncü teşkilat haline gelemedi. Hiçbir zaman ideolojisini düzenleyemedi. Bu türlü düzenleme teşebbüslerini daima çekingen veya karşı oldu. Böyle olunca da parti içinde partiyi sürükleyen ve parti şeflerinin yön tayin edici sloganlarını, mesela köylüyü toprak sahibi kılmayı kendilerine iman ve akide haline getirerek bu uğurda mücadele eden öncü ve güçlü bir kadro yetişmedi. Gerçi toprak reformu için mutlaka doktrinci bir partinin iktidarı şart değildi. Toprak reformu yapan ülkelerde bu islahatı her zaman doktrinci veya otoriter rejimler başarmamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti öyle yeni bir devlet nizamıydı ki bu nizamda İstiklal Savaşı'nı başaranlar barış devrinde de tabiatıyla rejimin önderleri ve idarecileri oldular. Rejim tabiatıyla şef ve otoriter hükümet rejimi oldu. O halde her şey şeften, partiden ve parti üyelerinin teşkil ettiği meclisten gelecekti. Ama ne var ki çarklar işte bu noktada eksik ve çelişmeli çalışıyorlardı. Atatürk isteyince millete şapka giymeyi küfür sayan sarıklı hocalar ve hatta fesli kapaklı beyler bu kanunu elleriyle alkışlıyor fakat kalpleriyle yeriyorlardı. Ama ne var ki şef bunu böyle istemişti ve onun dediği olacaktı. Gazi Mustafa Kemal de köylü efendimizdir, her çiftçi aileye toprak derken yahut da 1937 Aralık ayındaki nutkunda İnönü köylüye toprak, toprak sız köylü kalmayacak diye haykırırken onu dinleyenler alkıştan salonu çınlatıyorlardı ama iş bu görüşün kanunlaşmasına gelince bu alkışlar derhal unutuluyordu. Ortaya atılan birkaç idealistin çabaları binbir direniş, binbir tahrik ve binbir oyunla boğuluyordu. Her ne kadar eksikli olsa bile mesela 1945'te çıkarılan kanun az sonra bozuluyor ve daha garip olarak da bu işi ideal edinmiş bir vekil yerini terk etmek zorunda kalarak onun yerini toprak reformuna hatta basit islahata kökten karşı olan ve bütün karşı olanların sözcülüğünü yapan bir toprak beyi pekala gelebiliyordu. Çünkü toprak islahatı ve topraksız köylü bırakmamak, köylüyü efendi kılmak gibi sözler ve sloganlar partinin aktif kadrosunu teşkil eden parti grubunun ruhuna sinmemişti. Şuuruna inmemiş, yerleşmemişti. Bu parti islahat yolunda yeteri kadar öncü mücahitlerini vermemiş, yetiştirmemişti. Çünkü parti sözün tam anlamıyla parti değildi ve hiçbir zamanda olmamıştı. Bu partiyi ancak şef isterse ve bu isteğini mesela saltanatın ilgasında olduğu gibi biraz da dikta haline getirirse her şeyi yapardı. Ama artık şef 1923 ve 1924'teki şefin gücünde değildi. Böyle olunca da şef işlerin akışını, şekillerin tartışmalarına bırakınca her şey ister istemez demagogun ve arkasındakilerin dediği gibi oldu. Eğer bugün de Türkiye'de ve hala çözümlenmemiş bir toprak meselesi varsa ve eğer bu mesele her gün yoğunlaşan yeni problemlere gebe ise bu durumdan elbette ki 1923-1950 devresinin hükümetleri sorumludurlar. Acaba bu hükümetlerin ve bu devrin liderlerinin bu düğümü çözmeleri için güçleri mi eksikti? İradeleri mi yetersizdi? Elbette hayır. Eksik olan, yetersiz olan sadece inançlı ve müdahaleci bir önder kadroydu. Ve bu daima böyle kaldı. Yani bizde bürokrat ve oportunist, inkılapçıyı ve karar adamını 1923-1950 arasında da çok defa yendi. B. İş ve iş hukuku. İşçisi ve endüstrisi olmayan bir ülke. Osmanlı Türkiye'si. Şu rakamları bilmem hatırlar mısınız? Meşrutiyet Türkiye'sinde ve 1915 yılı sonu sayımlarına göre makineli sanayide çalışan bütün işçi sayısı 14.060 kişiydi. Bu rakam Osmanlı Ticaret ve Sanayi Nezareti'nin tertiplediği sayım sonunda bulunan rakamdır. Bu sonuç kısaca şunu açığa vurur ki son Osmanlı devrinde Türkiye'de sanayi ve işçi yoktu. Zaten gene aynı nezaretin derlemelerine göre 1913'te Beher Endüstri Ünitesi'ne düşen ortalama işçi sayısı 81'den ibaretti. Sanayi ünitelerinin %73'ünü gıda sanayi işletmeleri yani değirmenler teşkil ediyordu, %83'ü tabakhanelerdi. Bütün dokuma sanayinde ancak 6763 kişi çalışıyordu ve bütün bu rakamlara devlet işletmeleri ve askeri fabrikalar dahildi. Bu sanayisizliği ve işsizliği izah etmek kolaydır. Çünkü eski Türkiye bir yarı sömürgeydi. Sömürgelerle yarı sömürgelerin bütün 19. yüzyıl boyunca ve hatta 20. yüzyılın ilk yarısında karakteristikleri sanayiden mahrum olmak, Avrupa'nın sanayi ülkelerine ham maddeler ve gıda maddeleri hazırlamak, muhtaç oldukları sanayi maddelerini de oralardan almaktı. Ama bu arada yani gerek 1908 Genç Türkler İhtilali'nden sonra bu meşrutiyet yıllarında gerekse mütareke senelerinde bilhassa İstanbul'un sosyal hayatında derin değişiklikler oluyordu. Abdülhamit devrinin sarayları, köşkleri, yılları artık dağılmıştı. Sürü sürü uşaklar, halayıklar barındıran çatıların çoğunun altında artık daracık yer odalarında ömürlerinin sonlarını bekleyen eski vezirler, paşalar, konak hanımları tam bir sefahet içinde eriyorlardı. Bunlardan başka eski Osmanlı Devleti'nin Tunus sınırlarından Basra'ya, Kafkasya'ya, Adriyatik denizine kadar yayılan topraklarında vazife almış valiler, memurlar, kumandanlar, hülasa geniş bir idare ve ordu kadrosu şimdi işsiz güçsüz, gelirsiz sürünüp gidiyorlardı. Tabii bunların aileleri de dağılıyordu. Bir müşir, mareşal veya valiye bağlanması gereken 20 altın kadar emekli maaşı, altın para değersiz bir kağıt paraya dönünce bir günlük idareye bile yetmez hale gelmişti. Esnaf, memur ailelerinde de sıkıntı ve dağılma vardı. Hülasa, bilhassa İstanbul'da iş arayan fakat bulamayan binlerce perişan insan sokakları, kahveleri dolaşıp duruyorlardı. Bunlar, ileride kurulacak sanayinin işçi kadrosunu, kol kuvvetini teşkil edeceklerdi. Yani bunlar hep lümpen proleter, yani müstakbel sanayinin yedek işçi ordusuydu. Ama ufukta henüz sanayi de görünmüyordu. Bu sanayinin nasıl kurulacağı da belli değildi. Hele İstiklal Savaşı, İstanbul, Ege, Trakya, Marmara bölgelerinin de yabancılarca işgal edilmeli dolayısıyla tamamen sanayisiz ve işçisiz bir düzen içinde geçti. Ankara'da şimdi makine kimya endüstrisi idaresini işgal ettiği alanda o zaman süvari ahırları bulunuyordu. Bu ahırlardan yıllanmış gübreler kazınarak bir takım derme çatma araçlar ve gereçlerle orada kurulan imalatı harbiye atölyesi bütün memleketin tek sanayi tesisini teşkil ediyordu. Bu da gerektiği zaman sırtta taşınır gibi bir şeydi. Kaldı ki bu tesislerde bir aralık bir yangınla harap oldu. Bir aralıkta düşman Ankara'ya yaklaşınca elde ne varsa yüklenip daha doğuda Yahşihan'a taşındılar. İstiklal Savaşı sırasında 1921'de İktisat Vekaleti elde kalan topraklarda bir işçi sayımı yapmıştır. Bu sayım yapılırken milli hükümetin elindeki topraklarda ancak 5 milyon kadar nüfus yaşıyordu. Sayım neticesi bu bölgede 33.058 müessese ve 76.216 işçi gösteriyordu. Ama şu var ki bu müesseseler sanayi işletmeleri değildi. Kunduracı, demirci gibi esnaf dükkanları ve işçi diye yazılanlar da sadece esnaftır. Nitekim bu yakınlara göre her işletmeye, dükkanı ortalama 2-3 işçi veya esnaf isabet ediyordu. Cumhuriyet İdaresi ilk sanayi sayımını 1927 Aralık ayında yaptı. Bu tarihte bütün ülkede yani milli misak sınırları içinde 62.205 iş yeri ve 256.855 işçi tespit edildi. Ama derhal göze çarpmaktadır ki bu sayımda tam bir sanayi sayımı değildi. Çünkü o tarihte de memlekette fabrika denilebilecek işletmelerin sayısı birkaç elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdı. Mesela İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Mersin'den başka hiçbir yerde fabrika denilebilecek tesisler yoktu. Nitekim bu sayıma göre bütün memlekette toplama ancak 163.548 beygir gücünde 4.850 kadar motor bulundu. Zaten sayımda ele alınan ve adlarına sanayi müessesesi veya iş yeri denilen ünitelerin %34.5'i yalnız bir kişinin çalıştığı, %35.76'sı da 2-3 kişi çalışan esnaf dükkanlarıydı. Bütün müesseselerden ancak %4.2'si motor kullanıyordu. Hülasa Cumhuriyet kendinden evvelki idareden sanayisiz ve işçisiz bir ülke devraldı. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılı ile 1930 arasında memlekette bir sanayi hareketinin başlaması beklenemezdi. Çünkü geri kalmış bir ülkede sanayi, evvela gümrük istiklali yani koruyucu bir gümrük sistemiyle gelişir. Sonra da böyle bir ülkede birikmiş sermayeler olmayacağına göre yabancı sermaye ile işbirliği yahut da milli gücün disiplinli ve planlı seferber edilişiyle kurulabilir. Halbuki Cumhuriyet Türkiye'si Lozan kayıtlarına göre ancak 1929 sonlarına doğru gümrük istiklaline kavuşacaktı. O günkü şartlar içinde yabancı sermayeden ise hiç ümit yoktu. Her şey milletin kendi gücünü kendisinin seferber etmesine kalıyordu. 1930'dan sonra Türkiye'de sanayileşme hareketi hem de 1929-1933 arasında dünya iktisat buhranına rağmen işte bu şartlar içinde başladı. 24. ayrımın sonu, sayfa 357.